Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Evet, Eksen'den yeni bir haftada herkese merhabalar. Bugün 24 Ağustos 2020 Pazartesi. Dünya gündemiyle yine karşınızdayız. Covid-19 haberleri var. 23,5 milyona yakın vaka sayısı, 808 binden fazla da can kaybı sayısı var. Durum vahimleşmeye devam ediyor. Dünyadan gelen son haberler, genç yaştakilerin 20'lerinde 30'larındakilerin giderek daha fazla vakalara dahil olduğu yolunda. Dünya Sağlık Örgütü 2 senelik bir süre içerisinde bu krizle, salgınla baş edeceklerini söylüyor. Pek çok ülkede artışlar var. Eğitim hayatı da açılacak, başlayacak. Tartışmalar devam ediyor. Aktarmaya çalışacağım size gelişmeleri, aşıyla ilgili de gelişmeler var. Amerika'da gözler 3 Kasım yaklaşıyor artık. Trump da biraz aşıya güveniyor ama erken açıklamak istediği söyleniyor aşı çalışmalarını Amerika'da. Bundan da faydalanmak tabii 3 Kasım seçimleriyle ilgili olarak. Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında geçtiğimiz cuma günü biz sıcağı sıcağına Zeynep Gürcanlı ile Ankara kulislerini konuşmuştuk. Yeni bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi. Bugün buna bakacağız. Dünya piyasaları açısından, küresel açıdan ve Türkiye açısından ne anlama geldiğine bakacağız. Cuma günü bıraktığımız yerden enerji uzmanı, eski BOTAŞ yetkilisi Ali Arif Aktürk'le konuşacağız, değerlendireceğiz programın ikinci yarısında. Akdeniz'de de durum yine sıcaklığını koruyor desek yanlış olmaz. Açıkçası bir Karadeniz'e bakıyoruz ama hepsi de bağlantılı. Pek çok yorumcu en azından bağlantılandırıyor meseleleri. Türkiye Navtex'i Oruç Reis'le ilgili uzattı süresini. Yunanistan'ın karşı Navtex'i var. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye gelecek yarın ve bu yeni son olay üzerine Almanya'dan esefle karşılıyoruz açıklaması geldi Oruç Reis'le ilgili olarak. Uzatma süresi, Navtex denizcilik bildirimi anlamına geliyor. Değerlendirmeleri aktaracağım. Libya'da ateşkes cuma günü, ateşkes kararı gelmişti. İki taraftan da, hem Trablus hükümetinden hem Tobruk parlamentosundan. Buna da bu hafta bakmaya çalışacağız. Ülkenin batısındaki Sarraç yönetiminin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Paris'e davet edildiği haberleri de var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yunanistan'la ortak tatbikat var. Yani Akdeniz geriliminin devam ettiğini söylemek çok mümkün. İsrail BAE uzlaşması normalleşmesi 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti var. Orada verdiği mesajlar var. BAE'den açıklamalar var. BM Güvenlik Konseyi'nde İran'la ilgili nükleer anlaşmayı Amerikan yönetiminin baltalama çabasının boşa çıkması var. Suriye'den haberler var. Gündemim oldukça yüklü. Belarus'tan, Beyaz Rusya'dan haberler var. Programın ilk yarısında size hepsini aktarmaya çalışacağım efendim. Başlamadan frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Paylaşıyorum size. Like'larsanız da YouTube kanalında sevinirim efendim. Başlayalım Eksen'e. Evet, koronavirüsle başlayalım. 23 milyon 400 bini aştı. 23,5 milyona yaklaştı. Amerika 6 milyona koşuyor. 180 bin ölü sayısı var. Vakalar 6 milyon. Tabii ki Brezilya Amerika'yı izliyor 3,5 milyonda. Hindistan, Rusya 1 milyona yaklaştı. 951 binden bahsediliyor. Türkiye 255 bin. Can kayıpları da aynı şekilde yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü 12 yaş ve üzerindeki çocukların da artık salgınla mücadeleye katkı için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı, duyurdu. 5 yaşından küçükler için gerekmiyor diyorlar. Ve 5 yaş altı içinde bulundukları ortama bağlı olarak kullanabilirler deniliyor. Mutasyonları da Dünya Sağlık Örgütü belirlemeye çalışıyor. Çünkü işte dalgalar halinde geliyor biliyorsunuz. Bu salgın vuruyor insanlığı. Bu yüzden de bir çalışma grubu kurmuşlar. Genel direktör, Dünya Sağlık Örgütü'nün genel direktörü Ghebreyesus'un 2 yıldan kısa bir sürede bu işi bitirmeye çalışıyoruz uyarısı var. Küreselleşme, işte yakınlık, birbirine bağlanmışlık artık dezavantaj dünya için daha önceki salgınlar düşünüldüğünde. Ama öte yandan da teknoloji daha fazla gelişti, avantajımız var diyor kendisi. Sağlık sistemlerine dair ikazları var çünkü vaka ve ölüm sayısı ben de her gün paylaşıyorum mecburen gidişatı anlamak için ama asıl o değil de hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısındaki artış önemli. Çünkü sağlık hizmetlerini aksatıyor. Normal tedavi görmesi gereken insanların durumları ağırlaşabiliyor maalesef. Hepimizin ailesinde gördüğümüz vakalar aslında. Kapatmalar, Ghebreyesus'un ülkelerin yeniden kısıtlamaları belki mecbur kalıyor pek çok ülke yer yer belli bölgelerde ama topyekün bir kapanmadan yana değil Dünya Sağlık Örgütü. Aşının zaten garantisi şu an yok. Pek çok çalışma da var, klinik çalışma ama uzun vadeli bir çözüm değil kapatma. Her ülke için zaten yaşam ve geçim kaynakları da bu sefer insanları vuruyor gibi beyanatları olmuş Ghebreyesus'un. Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi 180 bini aşmış durumda ve 6 milyona yaklaştı. 5 milyon 840 binden. Yani bu arada artışlar Amerika'da 40 bin vaka artışları 40 bin 41 bin şeklinde. Çok da test yapıyorlar. 75 milyonu aşmış. Yani Türkiye ile kıyaslarsanız aradaki farkı göreceksiniz. Bizde 6 milyon yanılmıyorsam test rakamı. İtalya'da Mayıs'tan bu yana ilk defa bini aşan oranlarda vakalar ortaya çıktı. 35.400-500 civarı can kaybı sayısı var. Sık yeniden karantinayı tartışıyor yerel yöneticiler ama Sağlık Bakanı Roberto Speranza gerek yok buna diye açıklama yapmış. İspanya'da 3 gün üst üste 3.000'in üzerinde vaka sayıları ortaya çıktı. Fransa'da 4.000'in üzerinde yeniden Mayıs'tan beri en yüksek vaka artışları var. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi maçı vardı dün akşam. Bayern Münih'le oynadı. Portekiz'de oldu maç. Paris Saint-Germain oynadı ve yenildiler. Paris'i belli bölgelerini cehenneme çevirdiler. 148 kişi gözaltına alındı. Maske takmadığı için de 404 kişiyi uyarmışlar bütün bu olaylar sırasında. Britanya'da okullar açılacak. Boris Johnson'ın çağrıları var. Ebeveynlere çocukları sınıflara gönderin diye çağrıda bulundular ebeveynlere. Okulda kapma riski çok düşük diyorlar. Herhalde dezenfektanlar kullanılacak vesaire. Buradan mı yola çıkıyor bilmiyorum ama okulları açmayı ahlaki görev diye nitelendirmiş Bojo kısa adıyla Boris Johnson. Böyle açıklamaları var. Britanya'da da aslında işte sürü bağışıklığıyla yola koyuldular. Daha sonra sıkı tedbirler almak zorunda kalmışlardı. Şimdi okulları açmaya kadar normalleşme süreci varmış gözüküyor. Yunanistan'da da salgının başından bu yana en yüksek seviyeye 284 vaka çıkmış bir anda. 2 kişi hayatını yitirmiş. Yani görece olarak düşük sayılar 8.000 9.000 civarında ve ölenlerin sayısı da 242 ama Yunanistan zaten nüfusu az bir ülke. 10 milyonluk nüfusu var toplasanız. Rusya'da 4.800 vaka, 5.000'in altına düşürdü Rusya, 16.000 can kaybı, 1 milyona yakın 956.000 kadar da vaka var. Orta Doğu'da Irak'ta artış var, 200.000'i aştı vaka sayıları. Bağdat'ta Kerbela Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşını anma gösterileri Covid-19 koşullarında yapılmış. İran'da Hasan Rouhani Tahran'da Cumhurbaşkanı durumu artık 3. dalgaya geçeceğiz diyor. Durum vahim, hatta İran-Irak savaşındaki kadar vahim bir durumdayız diye ikazlarda bulunmuş ki 1 milyon insan ölmüştü. 1980 ile 88 yılları arasındaki İran'la Irak arasındaki Saddam dönemindeki savaş sırasında İran'da da 3. dalga 7 dakikada bir ölüm vakası var İran'da. Gerçekten sağlık sistemleri savaşlarda çok iyi çalışıyor. Onun için zaten bu savaşa atıf yapıyor kendisi. Fedakarlık talep ediyorlar. Fas, Tunus, Ürdün. Vaka sayıları oralarda da artışlar gösteriyor. Çin'de bu arada potansiyel kilit sektörlerde çalışan işçilere acil kullanım kaydıyla bir aşı sağlanmaya başlanmış. Efendim. Asya'da, Güney Kore'de de artış var ki en çok takdir toplayan ülkelerden birisiydi. Çok hızlı davranıp çok fazla test yapmışlardı ve çok kısıtlamaları da uygulamışlardı. Şimdi öyle bir aşamaya gelmiş ki Güney Kore'de 300'ün üzerinde günlerdir vaka kaydediyorlar ve eve kapanma aşamasına geçebileceklerini dile getiriyorlar. Evde kal kampanyası başlatmışlar yeniden. Türkiye'de de 1217 son 24 saatte açıkladıkları vaka sayısı, 19 can kaybı var. 258 bini de aşmış vaziyette. Covid-19 haberleri bu şekilde. Aşılar da devam ediyor. 27 aşı adayı var dünya çapında. 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında. Bu klinik 27 rakamı. Rusya'nın açık tescillediği aşı var. Çin'de var. Almanlar mesela İstanbul'da da gönüllü aşılama yapacaklarmış. Tıpkı Ruslar da öyle. Aşı böyle bir şey aslında. Unutmamak lazım. Hemen kobay olarak kullanıyorlar dememek lazım. Aşı böyle bulunuyor. Tarih boyunca da böyle bulundu. AstraZeneca'da Rusya'da yürütecekmiş geliştirdiği aşının klinik denemelerinin 3. aşamasını efendim. Şimdi siyasi sistemleri etkiliyor tabii. Donald Trump derin devlet aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor diye bir çıkış yaptı. Hafta sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nde bir takım derin devlet elemanları var. Yani şimdi aşı açıklansa Trump tabii seçimlerde siyasi bir fayda sağlar mı? Kötü yönetmekle suçlandı çünkü. 3 Kasım sonrasını ertelemeye çalışıyorlar. Aslında iyi gidiyor ama diye bir açıklama yaptı. Plazma tedavisini açıkladı. Tarihi bir başarı elde ettik diyerek Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı. Yakında güzel haberler vereceğiz de dedi. Hatta Financial Times Trump'ın bu açıklamasından da yola çıkarak ve perde arkası bilgilere dayanarak FDA, Amerikan İlaç İdaresi, acil kullanım yetkisi verip 3 Kasım'dan önce bir aşı müjdesi verecek ama bu biraz erken olacak. Yani aslında tam bitmemiş olmasına rağmen aşıyı açıklayacak diye haberler var Financial Times kaynaklı. Trump kardeşini Beyaz Saray'dan uğurladı. 1963'te John F. Kennedy suikastle öldürüldüğünde cenaze töreni düzenlenmişti. Pek alışıldık bir şey değil Amerikalılar için dolayısıyla. Ondan biri değil, ilk bu. Bir de Trump'ın ablasının kayıtları ortaya çıkmış yine. Marianne Trump Barry aslında 2018'de doldurduğu kayıtlar Trump için işte tweetleri, yalanları, sahtekar, acımasız gibi söylemleri var. Bir de üniversite sınavına yerine arkadaşını soktu. Daha önce ortaya atılan iddiayı tekrarlamış, Beyaz Saray'da yalanlamış. Efendim Bush'un, George W. Bush'un istihbarat direktörü Negroponte, BM daimi temsilcisiydi bir dönem. Bush yönetimi döneminde Amerika'nın cumhuriyetçidir kendisi. Trump'ın yerine Biden'ı desteklediğini açıklamış. Biraz da Amerika'nın kirli savaş yıllarının ismi olarak bilinen bir şahsiyet Daily Beast gazetesine söyleşide açıklamış bunu. Evet, Amerikan haberleri. Bir de posta servisi tasarısını Temsilciler Meclisi oyladı. Başkanlık seçimlerine gidiliyor. Posta yoluyla Covid-19'un da etkisiyle Amerikalılar oy kullanacaklar ama katlanacak, yani normalde de oy kullanıyorlar. Trump da postayla kullanılacak oyların hileye davetiye olduğunu söylüyor. Şimdi Senato'da bu tabii 25 milyar dolarlık kaynak ayrılacak posta idaresine ama Senato'da onaylanmazsa bu hayata geçirilemeyecek gibi gözüküyor efendim. Teknolojiyle ilgili haberleri geçeceğim. Çok fazla gündem var çünkü madde size toplamıştım. Şimdi Amerikan kıyılarına iki tropik fırtına yaklaşıyormuş. Meksika körfezine doğru ilerliyor. İkisi birleşir mi diyorlar. Birleştiği zaman Fujiwara adını alıyormuş bu. Değişik bir şey. Bir fırtına öbürünü yutuyor. Kaliforniya'da yangınlar var. Hakikaten Covid-19'un dışında Amerika yangın yeri gibi gözüküyor. Bir de NASA başkanlık seçimi arifesinde bir asteroid dünyaya yaklaşacak diye bir açıklama yapmış. Dünya atmosferine girme olasılığı 240'ta 1, hiç de az değil herhalde. %0.41'e denk düşüyor bunun oranı. Ama Allah'ım ya, Amerikan seçimleri mi olacak yoksa dünya savaşa mı girecek diye şimdiden düşünmeye başladık bütün bu siyasi rekabet vesilesiyle. Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul erimiş efendim. 94'ten bu yana bilim insanları Leeds, Edinburgh Üniversiteleri, University College London hepsi bir araya gelmiş bir araştırma yapmışlar. Şimdi tabii biz de HES felaketiyle Karadeniz'de görüyoruz. 6 can kaybı en son gördüm. Büyük Giresun'da özellikle sel ortalığı sel aldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Giresunlulara buradan. Tabii AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı bina yapılmaması gereken yerlere 10 yıllardır yapılan binalar var diye açıklama yapmaya. Kim yaptı, kim izin verdi o binaların o şekilde yapılmasına sorusu var. Ayrıca o HES'ler yani aslında Karadeniz'in doğal dereleri neden her birine bir küçük enerji santrali? Ben de vaktiyle gezmiştim oraları. Hakikaten feci. İnsanoğlu kendi felaketini kendisi getiriyor maalesef. Onu da unutmamak lazım. Birazdan konuşacağız Ali Arif Aktürk'le birlikte. Cuma günü müjde denilmişti. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiği yolunda. Tabii bunlar Türkiye'nin 1970'lerden bu yana Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan çalışmaların ürünü olan bir sonuç olduğunu belirtmek lazım. Fitch'in bu tabii açıklamada daha önce 800 milyar metreküp diye bir takım Türk yetkililere dayanılarak dünyaya haberler verildiği için rakam düşük bulundu. Sonra dolar yükseldi ki hala devam ediyor. Fitch'in de Türkiye'nin kredi notunu görünümünün negatife çekmesi BB- olarak teyit etti kredi notunu. Görünümü durağından negatife çevirdi. Bu da tartışıldı elbette. Ali Arif Aktürk'le bu rezervlerin Türkiye açısından ve küresel açıdan önemini de birazdan konuşacağız. Hafta sonu Rusya'nın Türkiye ile S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmayı imzaladığı iddiaları ortaya atıldı. Rosoboron Export'un başkanı Alexander Miheyev üzerinden yansıdı ama prensipte bir anlaşmadan bahsediliyor burada. Gelecek yıl yeni anlaşmanın imzalanacağı söyleniyor. Görüşmelerin de ilerlemiş bir aşamada olduğu belirtiliyor. Ayrıca Rusya'nın Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi de demiş ki Türkiye bunu üçüncü ülkelere veremez. S-400'leri yeniden ihraç edemez. Çünkü anlaşmaya aykırı. Zaten bu anlaşma belgelerinde de böyle bir koşul var. Zaten bunu tartışmak da biraz tuhaf açıkçası. Türkiye S-400'lerle Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdırıyor tabii biliyoruz. Sadece o değil Venezuela'dan da peynir ithalatı. Sadece peynir de değil tabii. Pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu pek çok ürün sıfırlanmış gümrükler. Venezuela'ya destek açısından önemli ama peki Türk çiftçisi ne olacak diye de tabii başka bir soruyu sormak mümkün. Nitekim TMOB ziraat mühendisleri tepki göstermişler bu duruma. Böyle de bir Türkiye'yi de ilgilendiren bir başka Venezuela üzerinden Erdoğan yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Maduro hükümetini devirmeye çalışıyor. Açık askeri darbe dahil olmak üzere onu da aktarmış olayım size. Trump ise yine hafta sonu Pensilvanya'da bir miting yapmış siyasi mitinginde. Bir ülkenin lideri kendisini aramış. Çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi. O bir tek seni dinliyor demiş. Onun saygı duyduğu tek kişi sensin demiş. Hakikaten lütfen bana iyilik yap diye yalvarmış. Amerikan seçimlerine, başkanlık seçimlerine de Türkiye böyle meze oluyor açıkçası. Enteresan yani bu. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'de Milli Savunma Bakanlığı Cuma günü F-16 uçaklarının katılımıyla Ege'de eğitimler yapıldığını açıklamıştı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'deki çalışma süresinin de uzatıldığı duyuruldu. Navtex yani denizcilere duyuru notu iletildi. Yaklaşmayın. Burada çalışma yapılıyor. Sismik araştırma, kıta sahanlığı, doğal kaynak aramaları 27 Ağustos'a kadar uzattılar. Normalde 23'ünde dün itibariyle sona ermiş olması gerekiyordu. Yunanistan zaten Türkiye'yi BM'ye şikayet etti. BM nezdindeki daimi temsilcisi Maria Teofili bir mektup yazmış. Yasa dışı diye nitelendirmiş Türkiye'nin eylemlerini. Şimdi Türkiye'nin Navtex'i uzatması üzerine karşı Navtex ilan etmiş durumdalar. Yarın yürürlüğe girecekmiş Yunanistan'ın Navtex'i. 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak o da. Girit, Kerpe, Rodos ve Meis'in güney hattı yani dip dibe Navtex'ler gibi gözüküyor. 26-28'in ötesine Türkiye'de geçmiyor. Aslına bakarsanız en son Mısır'la Yunanistan bir anlaşma yapmıştı. Deniz alanlarını sınırlandırma anlaşması. Gerilimin arttığını belirtmek mümkün. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Navtex süresini uzatmasına kızmış ve hükümet sözcüsü Siebert esefle karşılıyoruz diye açıklama yapmış. Akdeniz'de istikrara ihtiyaç duyulurken görüşmelerin sürmesi önemli demiş ve çaba sarf ediyoruz biz burada demiş. Heiko Maas yarın geliyor Ankara'ya, bakalım ne mesajlar verilecek onun üzerinden. Daha önce Merkel'in devreye girmesiyle ilan edilmiş Navtex geri alınmıştı ama sonra Mısır-Yunanistan anlaşması üzerine Türkiye o bölgede değil ama dibinde Navtex ilan etmişti. Heiko Maas'ı yarın değerlendirmeye çalışacağız. Tabii Libya meselesi de var. Cuma günü önce Sarraç hükümeti, Trablus'taki ihvancı hükümet duyurdu ateşkesi. Fiili ateşkes için Sirte ve Cufra, yani petrol bölgesinin göbeğinde olan Cufra içeride 250 kilometre kadar denizden içeride. Buranın silahtan arındırılması koşulu koydu. Mart ayında da parlamento ve başkanlık seçimleri yapmaktan bahsetti. Sonra da doğudaki Tobruk parlamentosu Hafter'i destekleyen ve seçen Akile Salih de ateşkes çağrısı yaptı UMEHA hükümetine karşı. El-Sisi Mısır lideri bütün bunları memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde bu ateşkesin arkasında Rusya'nın da olduğu, özellikle Türkiye'yi ikna ettiği söyleniyor. Yarın da bu konuya bakacağız birlikte. Ruslar diyorlar ki biz yarın desin Türk mevkidaşlarımız, yarın görüşmeye hazırız. Bu ateşkesin çerçevesi bir an önce bu işi teskin etmek lazım deniliyor. Öte yandan da Libya'dan gelen haberler çok hayırlı değil. Sarraç hükümetine karşı yabancı savaşçıların da bu arada ülkeden çekip gitmesi, Suriye'den taşınanlar var. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, çok dünyaya mal oldu. Sarraç yabancı savaşçıların da ülkeden gitmesinden bahsetti. Enteresan ve başkent Trablus'ta eylemler düzenlendiği haberleri var. Milisler eylemlere katılanlara ateş açtı diye iddialar ortaya atıldı. Ne kadar doğru onu sorgulamak lazım elbette ama karışıklık çıktığı aşikar. Bu koşullarda Fransa Sarraç hükümetine ve ihvancılara karşı Hafter ve Tobruk parlamentosunu, doğudakileri destekliyordu. Sarraç'ı Paris'e davet etmiş. Trablus Büyükelçisi Fransa'nın telefonla aramış. BM nezdinde tanınan, tırnak içerisinde Sarraç ama öte yandan Tobruk parlamentosu da meşru bulunuyor uluslararası toplum tarafından. Çünkü zaten aslında batıdaki hükümeti kuran, anlaşmayı onaylaması gereken mevki de Tobruk parlamentosu Süheyra anlaşmasına göre. Afrika'da Mali'de darbe olmuştu. Cumhurbaşkanı Keita devrilmişti. Geçici bir hükümet oluşturdular İslamcılar orada. Fransa'nın sömürgecilik kazanımlarını yok etme potansiyeli taşıyan bir gelişme olarak kayda geçirilmişti. M5-RFP muhalefet platformu var. Onun liderlerinden bir tanesi İmam Diko. Demiş ki ben imamım, camiye döneceğim ama kendi makam için yapmadım ben bunu demiş. Başka bir cuntadan bahsediliyor şimdi. 25 kişilik bir cuntadan bahsediliyor. Pardon, 6 asker 18 sivilden oluşuyor. 24 kişilik cuntadan bahsediliyor. 9 ay geçiş dönemi ve seçimler olacakmış. Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri Girit'e F-16'larını gönderiyor. Cuma'da söylemiştim aslında size, stratejik Suda Limanı'na gidecekler ve tatbikat yapacaklar. Türkiye'nin sinirleri geriliyor çünkü aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Mısır karşıt kanatta gözüküyor. Mısır'ı destekliyor açıkça. Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri en son İsrail'le de 13 Ağustos itibariyle normalleşme için Birleşik Arap Emirlikleri düğmeye basmış durumda. Baye Dışişleri Bakanı, Bakan Yardımcısı Ömer Seyf Gobaş bu arada Sputnik'e konuşmuş. İsrail'le yaptıkları normalleşme anlaşmasının Filistin'le gerçek barış tesis edilmesine katkı yapacağını söylemiş. İki ayrı Filistin var demiş. Bir tanesi Gazze'de Hamas, öbürü Filistin yönetimi Batı Şeria'da demiş. Bizim iç işlerimiz, egemenlik hakkımız bu, İsrail'le istediğimiz barışı yapabiliriz, rehin alınamayız demiş. İsrail'le barışın öncüsü olabiliriz. Zaten bizden önce de Mısır'la Ürdün yaptı demiş. Türkiye'yi de eleştirmiş. Bizim İsrail'le barışmamızı Türkiye ne hakla eleştirir? Onların zaten ilişkileri var demiş. Ekonomik faydaları tabii hesaba katıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddiası bu normalleşme anlaşmasıyla Batı Şeria'da ilhakı önledikleri yolunda efendim. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hem İsrail hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Özellikle de ana gündem aslında pek çok madde var ama Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ilişkilerini normalleştirince Amerika'dan F-35 almak istiyor. ve Amerikan yönetimi, Trump da bunu açıkça dile getirmişti. İsrail'in itirazları var. Askeri güç dengesi değişsin istemiyorlar. Pompeo askeri üstünlüğü koruma garantisi vermiş İsrail'e. Yani F-35'leri BAE'ye satarız ama size bir şey zarar gelmesine de izin vermeyiz demiş. Aynı şekilde Trump'ın damadı Jared Kushner de Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'le normalleşme sonrasında F-35 satmalarını destekler bir tavır almış durumda. Bu enteresan bir mesele bu. Yani normalleşme olsa bile, hatta müttefiklik ilişkisi olsa bile istememeleri ilginç. Kushner şansı artmalı Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık bu anlaşmadan sonra diye açıklama yapmış. İsrail'de bu arada Netanyahu karşıtı gösteriler var. Hem yolsuzlukla suçlanıyor İsrail Başbakanı, hem Covid salgınını iyi yönetememekle itham ediliyor. Netanyahu yaklaşık işte 3 ayı aşkındır bu gösteriler devam ediyor ve polis çok sert müdahale etmeye başladı son dönemde İsrailli solculara özellikle ve aktivistlere. Netanyahu tekrardan seçim yapmak istemiyoruz, birlik olalım diyor. Çünkü geçen sene 3 kere seçime gittiler. En son Nisan ayında bir daha bu sene seçime gidildi. Tekrardan olması deniliyor. Koalisyon anlaşması var. Mavi beyaz koalisyonla Likud'un ortaklığı ve bir buçuk Benny Gantz da muhalefet lideri de başbakan olacak Netanyahu'dan sonra efendim. Filistin lideri Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüşmesi var. Baye anlaşması sonrası destek sunmak bağlamında. Orta Doğu'dan İran'la ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a snapback diye andığımız nükleer anlaşmanın bir unsuru olan yaptırımları geri getirmeyi tetikleyen mekanizmasını Amerikalılar çalıştırmaya çalıştılar. Başarısız oldular BM'de. Bırakın Rusya ve Çin'in vetosunu. Britanya, Fransa, Almanya gibi müttefikleri bile itiraz ettiler, karşı çıktılar. Ve BM Güvenlik Konseyi'nde doğrusu acı bir yenilgi aldıkları söylenebilir. Her şeye rağmen kim olursa olsun, sadece Rusya, Çin değil, yaptırım uygulayacağız diyor Amerikalılar ama BM yaptırımlarının süresi doluyor İran'a. 18 Ekim'de doluyor, 10 yıldır da sürüyor. Normal konvansiyonel silah edinebilir herhangi bir ülkeden, alabilir İran. BM engel olmayacak bundan sonra. Amerikalılar kendileri yaptırım koyabilirler ama Amerika artık nükleer anlaşmanın parçası olmadığı için tabii buna engel olamadı. Aslında nükleer anlaşmadan erken çıkmanın 2018 Mayıs'ında çekilmişti Trump. Bunun bedelini ödediği söylenebilir Amerikan yönetiminin. Muhammed Cevat Zarif, İran Dışişleri Bakanı, bir potpori hazırlamış bu konuda. Amerikan yetkilileri Pompeo, John Bolton falan konuşuyorlar, biz engel olamayız, biz çıktık anlaşmadan, biz bir şey yapamayız şeklinde cümleler kuruyorlar. Bizi ilgilendirmiyor demeye çalışıyorlar ama teknik olarak biz de imzacılardan birisiyiz diye snapback gereği yaptırımları devam ettirmeye kalktılar, tasarıları reddedildi efendim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri İran'da 18 Haziran 2021 seneye, yani Amerika'da başkan seçilecek Ocak'ta, yemin edecek 20 Ocak'ta. 6 ay sonra İran'da seçim olacak. Bakalım bu sefer yine ılımlı bir isim Ruhani gibi gelecek mi, gelmeyecek mi? Sergey Lavrov'un uyarıları var bu konuda. BM'de Amerikan tutumunu eleştirdi. Güvenlik Konseyi'nde büyük skandal yaratıyor Amerikalılar. Uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Çok taraflılığı uygulamıyorlar. Zaten bir de START anlaşmaları yüzünden Rusya'yla sıkıntılar var. Biz bize dayatılan şartları kabul etmeyiz. Çinlileri katmaya çalışıyorlar. Rusya'nın yapabileceği bir şey yok. Çin'in o kadar çok nükleer silahı yok zaten. Bu START anlaşmalarının tarafı olmak istemiyor Çinliler. Rusya da zorla onları taraf yapamaz. Elbette onu da unutmamak gerekiyor. Evet, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'yi ziyaret edecek. Son olarak o vurguları da aktarayım size, notları. Tam tarihini göremedim açıkçası. Şam'da büyük bir doğalgaz boru hattında patlama haberleri var. Tüm ülkede zaten elektrik sıkıntısı vardı. Durumun daha da vahimleştiği anlaşılıyor. Rus muhalif %2-3'tür oy oranı en fazla. Özellikle de antisemitik söylemleri ve ırkçılığıyla da geçmişte nam salmış ama Batılılar şu an yönetime karşı muhalefet olduğu için hiç görmezden geliyorlar bu söylemlerini. Alexei Navalny zehirlenme geçirmişti Tomsk'tan Moskova'ya dönerken. Uçakla hemen indirdiler. Almanya'ya götürmüşler. Hemen izin verildi. Metabolik bir hastalık diyorlar ve plastik bardaklardan da bulaşabilen cilt yüzeyi giysilerinde bir takım maddelerde bulunmuş efendim. böyle bir gizemli bir durum. Ama tabii tam da aşı tescillendi, birdenbire bir zehirleme vakası Salisbury'deki gibi dikkatleri Rusya'ya çeviren bir gelişme. Enteresan bir takım komplolar mı var bilmiyoruz. Evet, süremi biraz doldurdum ama Belarus'tan da bahsedeceğim. Yasa dışı gösteriler devam ediyor. Öyle görüyor Lukashenko. NATO'nun sınırlarına yığınak yaptığını, hem Belarus'u hem Rusya'yı tehdit ettiğini, tehlike oluşturduğunu NATO'nun dile getirdiler. Gösteriler devam ediyor Belarus kentlerinde. Lukashenko'nun konutuna dün yürüme girişimi olmuş ve kendisine çelik yelek elde, gerçi şarjörü yoktu ama otomatik silahla sahada gördük. Bir yere de saklanmamış bu arada. Çıkmış sarayındaymış, öyle söylüyorlar. Sergey Lavrov'un da Batı'ya eleştirisi var. Belarus'u kendi tasarımlarına göre yeniden şekillendirmek istiyorlar. Ve ayrıca da NATO'da birileri Rus düşmanlığı yapıyor varoluşsal bir tehdit olarak. Çünkü eğer Rus düşmanlığı olmasa NATO'dakiler işsiz kalacak diye bir tespiti var Sergey Lavrov'un. Dikkat çekici. AB yüksek temsilcisi Joseph Borrell'ın da "Tanımıyoruz, Venezuela'lıları Maduro gibi Lukashenko'yu da biz tanımayacağız." dedi. 53 milyon dolar muhalefete para aktaracak Avrupa Birliği. Ama öte yandan da Lukashenko ile çalışmak zorundayız diye de bir ifadesi olduğunu aktarayım efendim. Bir ara verelim şimdi. Goran Bregovic'den Maruşka'yı dinleyelim. Az sonra Ali Arif Aktürk ile birlikte burada olacağız. Karadeniz'i konuşacağız, enerjiyi konuşacağız, Akdeniz'i konuşacağız. Bizden ayrılmayın. I'm in tikine kanchichi jana sas maefta efta bish alaykana efta efta bardish hop hop le le le le le kichi kichi kichi ale ale chichi di di di di la di da di da hey kichi kichi kichi ale ale chichi di di di di la di da di da te o chicha te tolpe di di di di la di da di da hey changin dar mai upre di di di di la di da di da Maki, Mariana, Mariuszka, Mariuszka, Maruszka. Maki, Mariana, Mariuszka, Mariuszka, Maruszka.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda enerji uzmanı, eski BOTAŞ yetkilisi Ali Arif Aktürk var. Hoş geldiniz Ali Arif Bey.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkürler katıldığınız için. Petrol piyasalarındaki büyük çöküş sırasında konuşmuştuk sizinle. Toparlanacak demiştiniz bize. Hakikaten toparlanmış gözüküyor. Ben İstanbul'dan gelirken buraya benzin alırken fark ettim hemen toparlandığını. Her şey dolara bağlı.
erken bile toparlandı. Ben evet. 2021 başında bekliyordum.
Evet, bu
pandemiye rağmen toparlandı.
Evet, çok paralar harcıyoruz çok. Peki hemen başlayayım o zaman söze. Karadeniz'de şimdi doğalgaz bulduğumuz söyleniyor. Hepimiz mutlu olduk tabii, yani bir ülkenin böyle bir enerji sıkıntısı yaşayan ya da enerji kaynakları olmayan bir ülke olarak müjde dediler, ama Çok tartışma oldu. Ben Cuma günü yayında hemen ilk Ankara kulislerini toparlayabildim elbette. Yetişmedi tam içeriğini saat itibariyle. Şimdi öncelikle soracağım size, yani hakikaten çok büyük bir müjde mi Türkiye için? Ne anlama geliyor? Türkiye açısından önemi ve küresel açıdan baktığımız zaman önemi nedir bulduğumuz rezervlerin? Bulduğumuz şimdi, açıklanan.
Sayın Cumhurbaşkanı törenle bir açıklama yaptı. Ancak çok fazla teknik detay vermedi konuşmasında. Sadece 320 milyar metreküplük bir rezervden bahsetti. Daha sonra Sayın Bakan ve ilgililer ve kamuoyunda düşen bilgilerden bir takım kısmi bilgiler edindik. Şimdi bulunan rezerv aslında bizim jargonda petrol ya da gaz arama üretim jargonunda yerinde rezerv diye nitelenen, yani gas in place dediğimiz bir rakam bu. Çünkü sondaj halen devam ediyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamasında buna değindi. Ve yine tespit sondajlarının yapılacağından bahsetti. 4-5 tane, ki doğrusu zaten bu. Bizim proven, yani ispatlanmış rezerv rakamını telaffuz edebilmemiz, dile getirebilmemiz için tüm sondajların tamamlanması gerekiyor. Sondajlar esnasında extended, yani uzatılmış uzun, en az 1,5-2 aylık basınç ve akışların izlenmesi, özellikle basınç çok önemli, izlenmesi gerekiyor. Ve her seviyeye girildiğinde, her hedef seviyeye girildiğinde karotların alınması gerekiyor. Bundan sonra işte sismik modellemeler sonucu belli bir ispatlanmış rezerv rakamına ulaşabiliriz. Yani şu andaki 320 milyar metreküplük rakam yerinde rezerv diyebileceğimiz. Bu yerinde rezerv miktarı da hem ticari üretilebilir, hem teknik üretilebilir, hem de ispatlanmış rezervi de içeriyor. Yani geniş bir çember.
Yani peki şimdi o zaman ortaya atılan rakamlarda nasıl ortaya atılıyor peki? Bu hepsi çıkartılabilecek mi? O daha belli değil anladığım kadarıyla. Miktarın bu olup olmadığı da mı net değil? Yani.
Şimdi tüm petrol upstream dediğimiz arama üretimde zaten bu takım rakamlar ifade ediyor. Mesela geçmişte Leviathan'da, Zor bölgesinde ya da Kıbrıs açıklarındaki rezerv açıklamalarında da önce işte gas in place, yerinde rezerv ifade edildi. Sonraki sondajlarda bu rakam daha düştü. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Ekonomik olarak üretilebilir rezerv gaz fiyatlarına, petrol fiyatlarına endeksli. Gaz ve petrol fiyatları yüksekse siz daha fazla, çünkü ekonomik olur, gazı üretebilirsiniz. Gaz fiyatları düşükse daha düşük gaz üretirsiniz. Kalanı yerin altında kalır çünkü ekonomik olmaz. Çeşitli ilave sondaj teknikleriyle, basınçlandırma teknikleriyle bu gazı üretiyorsunuz, ki bunlar da ilave maliyet. Ama bu derin deniz sondajı farklı birlik, yani arama üretimde.
Evet, onu soracağım. Şimdi bunun bir de maliyeti var. Biz sizinle bu enerji fiyatları düştüğünde konuştuğumuz zaman sadece...
Alo. Alo. Alo.
Evet, Arif Bey, duydunuz mu siz beni? Soruyu duydunuz mu?
Duyamadım, kesildi.
Başı gitti galiba. Peki, tabii ki. Şimdi derin deniz dediniz. Biz sizinle enerji meselesini konuşurken bu derin deniz kısmını da konuşmuştuk, hatırlarsanız. Akdeniz'deki aramalar vesilesiyle de konuşmuştuk tabii ki. Bunun maliyetleri gerçekten normalden çok daha fazla mı? Dolayısıyla 320 milyar metreküplük bir maliyetin aranması açısından değerlendirdiğimizde bu derin de deniz kategorisini nereye yerleştirmek lazım?
Tabii şimdi deniz sondajları, deniz üretimleri normal karadaki üretimlerin 8-10 katı. Yani yaklaşık 10'la çarpabilirsiniz. Karada en coğrafyası zor, siyasi risklerin olduğu bölgede 30 milyon dolara mal olan bir sondaj denizde 200 milyon dolara mal oluyor. Hele hele bu 2100 metre su derinliğinde siz yüzer platformlarla yapıyorsunuz. Sabit platformlarla, yani deniz tabanına oturtulan platformlarla da yapmıyorsunuz. Hem işletme maliyeti hem de bu platformların CAPEX'i dediğimiz yatırım maliyetleri çok yüksek. Bu da dolayısıyla petrolün ya da gazın maliyetini artırıyor. Zaten derin deniz üretimleri genelde petrol fiyatları ya da gaz fiyatları yüksekse yapılır. Hele yani yeni projelerde, greenfield projelerde yatırım kararı düşük petrol ve gaz seviyelerinde, enerji fiyatları seviyesinde kolay kolay alınmaz. Ve yani ben şunu iddialı söylüyorum, ne Akdeniz'de, ne Karadeniz'de, ne Tanzanya'da, ne Avustralya'da, hiçbir yerde, dünyanın hiçbir şirketi, büyük devler de dahil, bu dönemde bu fiyatlarla yeni greenfield bir offshore yatırımına nihai yatırım kararı veremez. Çünkü ekonomik olmaz.
Evet. Ama işte yani Doğu Akdeniz'de bu kadar egemenlik mücadelesi oluyor. Yunanistan'la Mısır anlaşmalar yapıyor. İşte İsrail'in çabaları, hani biraz daha ileriye yönelik olarak bir bu egemenlik meselelerini enerji üzerinden ancak okuyabiliyoruz. Onun dışında da okuyamıyoruz. Neden bu şirketler ilgileniyorlar Akdeniz'le bir şekilde ya da bu ülkeler yapıyorlar sorusu üzerinden düşünürsek ileriye yönelik hayırlı bir yanını görebilir miyiz bu Karadeniz'deki rezervin örneğin, yani çıkartılması daha zor bile olsa?
Şimdi buradaki kaynak kaya zaten yeni bir keşif değil, yani yıllardır bilinen bir kaynak kaya, çamur taşı, kireç taşından oluşan ve bunun Romanya tarafında zaten Chevron, ExxonMobil, OMV geçmişte kazılar, kuyular kazmıştı. Burada mutlaka bir hidrokarbon varlığı var. Bunu jeologlar da biliyor. Hı hı. Ama bunu üretilebilir olup olmadığını daha sonraki çalışmalarla tespit edilecek. Ve şunu söyleyeyim size. Ben önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının tekrar 100 dolarları geçeceğini hiç beklemiyorum. Çünkü artık petrolün ikamesi elektrikli araçlar oldu. Özellikle petrol ulaştırma sektöründe kullanılıyor. %61'i tüm dünyada ulaştırma sektöründe kullanılıyor. Ve artık şehirlerde elektrikli araçlar devreye girdi. İşte dizel yakıtlar Avrupa'da yasaklanıyor. Gemicilikte, bunkeringde artık dizel yakıtlar yasaklandı. Amerika kıyılarında, İskandinav kıyılarında doğal gaza geçiliyor. Dolayısıyla petrol için 100 dolarlar artık görülmeyecek. Petrolle gazın fiyat ilişkisi yavaş yavaş kırılmaya başladı. Gaz artık küresel bir fiyat yapısına geçmeye başladı. Ama yine şunu ifade etmekte fayda var. Gaz fiyatı 8,5-9 dolarları MMBTU bazında geçerse, bunu 1000 metreküpe çevirdiğimizde yaklaşık 270-300 dolarları geçerse, bu tür derin denizlerde gaz üretilebilir. Nitekim bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da bizim bu keşfedilen rezervle ilgili bir açıklama yapmış. 80 milyar
milyar dolar diyor. Evet.
Şimdi ben 80 milyarı 320'ye böldüm. Basit bir bakkal hesabı yaptım. 250 dolarlık bir gaz fiyatından hesaplamış 80 milyarı. Bu da benim dediğimi teyit ediyor. Yani gaz fiyatları pahalanırsa, ki bu tüketicinin aleyhine, bu gazı biz üretebiliriz. Aksi takdirde şu anda imkanı yok. Şu anda Türkiye yaklaşık 105 dolar 1000 metreküpe gaz ithal edebiliyor. Spot LNG ithal edebiliyor.
O zaman tüketiciye çok da yarayacak bir yönü yok mu bu işin?
Yani gaz fiyatları yükselirse tüm dünyada yükselecek. Yani sadece bizde değil. Ama tüketicinin cebinden de fazla para çıkacak tabii ki. Yani bardağın yarısı boş mu dolu mu meselesi. Yeni proje için pahalı gaz yoksa da mevcut fiyatlarla mevcut kaynaklardan gaz diye düşünülebilir. Ama artık global dünyada gazın üzerinde, moleküllerin üzerinde milliyeti yazmıyor. Azeri gazı, İran gazı, Rus gazı demiyor. Yani çünkü artık havlar oluştu. Ticaret o bazda yürüyor. Ve swap, takas yöntemiyle anormal bir gaz ticareti oluştu. Ve gelecekte de bu çok daha artarak devam edecek. Bunu sadece biz bir vergi mükellefleri olarak bir kaynak yakaladık. Bu kaynağı feasible olursa değerlendirelim, ülkemize katkısı olsun diye sevmemiz gerekiyor.
Ama onun ötesinde yani şimdi ihraçtan falan bahsediliyor. Hani bize yetecek, ihraç edilecek. O yüzden biraz da anlamaya çalışıyorum. Yani yeterince sevinmemiz gerekiyor mu yoksa çok da fazla sevinmeye gerek yok mu diye sorayım.
Şimdi 320 milyar metreküp bir rezerv, ispatlanmış rezerv olsa bile, başta söyledim bu yerinde rezerv, evet, ama ispatlanmış, evet, rezerv olduğunu varsaysak bile iyi bir rakam. Ama burada offshore sıkıntısından, derin deniz sıkıntısından dolayı günlük üretimin 10-15 milyon metreküp günü geçeceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin
ne kadar yeter Türkiye'ye? Ne kadar yeter?
İşte onu ifade edeyim. Türkiye kış döneminde mesela bu sene 280 milyon metreküp gün gaz tüketti. Kış döneminde ısınmadan dolayı Türkiye'nin tüketim ihtiyacı çok artıyor. Kış dönemi için Türkiye'nin işte %6'sı, %7'si civarında oradan üretilecek gazla karşılanabilir. Tabii ihracat konusu farklı bir olay. Eğer Türkiye keşke geçmiş 10 yılda, 12 yılda, belki 15 yılda, bizim 46-46 sayılı yasamız 2001'de çıktı. Hub olmak için, ticaret merkezi olmak için gerekli adımları, gerekli engelleri kaldıracak adımları yapmış olsaydı, bugün sadece buradan üretilebilecek gaz değil, biz İran gazında, Azeri gazında, Rus gazında, yani ülkemize gelen her gazı yeniden satışıyla, yeniden ihracıyla konuşuyor olurdu. Bugün İspanyollar bir metreküp gaz üretmiyor ama Türkiye'ye gaz satıyor, gaz ihraç ediyor. Nereden geliyor bu gaz? Amerika'dan da geliyor, Rusya'dan da geliyor. Yani hukuki ticari engelleri kaldırmış olsaydık oradaki gazın ihracatında konuşabilirdik. Ama tabii ki Karadeniz'in fiziki kısıtları da var. Bugün Bulgaristan'dan bir gazeteci aradı beni. Onlar da heveslenmişler. Buradan sıcak gazı biz Bulgaristan'da da tüketebilir miyiz falan diye. Tabii ki yani ticari şartlarda anlaşılırsa tüketilir. Ama şu an için yani Bulgaristan'daki pazar yapısı, ki Bulgaristan'da yıllık tüketimi 3,5 milyar metreküp civarında, Türkiye'nin 12'de biri, 15'te biri. Yani fiyat yapısı, ticareti şu andan öngörmek imkanı yok. Evet. Ama tabii ucuz olursa, feasible olursa neden olmasın ihracat için. Ama LNG fazında, yani sıvılaştırılmış fazda ihracatı çok zor. Çünkü LNG tankerlerinin boğazlardan geçişin, özellikle İstanbul Boğazı'ndan geçişinin imkanı yok. Çanakkale'den geçebiliyor çeşitli önlemleri alarak ama İstanbul Boğazı'ndan maalesef geçmesinin imkanı yok trafikten dolayı. Dolayısıyla LNG formunda ihracı zor. Ama işte Bulgaristan'a, Romanya'ya alırlarsa boru hattıyla üretim platformlarından ihraç edilebilir.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Çok mersi.
Rica ederim.
Anlayabildik bir parça çerçevesini. Çünkü tabii, çok tabii, da gazlandı biraz.
Şimdi ifade edeyim. Şimdi bu tür yatırımlarda siz sondajları tamamladıktan sonra üretim kuyuları açacaksınız. Onlarca bahsedilen alan büyük bir alan. Onlarca üretim kuyusu açmanız gerekiyor ve yüzer platform gerekiyor. En azından bir tane, belki birden fazla üretim platformu gerekiyor. Ve bu derinlikteki yüzer üretim platformlarının tedariki kolay değil. Yani bugün yatırım kararı verseniz bunun charter'a kiralanması ya da yeniden inşa edilmesi ya da tedarikinin süresi en aşağı 1,5-2 yıl.
Yani bu uzun soluklu bir oyun. Offshore'da en az bir projenin hayata geçmesi için 8-10 yıl gerekiyor.
Çok var o zaman. Çok çok teşekkür ediyorum Ali Alp Bey. Sağ olun.
Evet. İyi yayınlar, hoşçakalın.
Mersi. Evet, Ali Arif Aktürk, enerji uzmanı, eski BOTAŞ yetkilisiyle değerlendirdik. Türkiye'nin bulduğu Karadeniz'deki rezervin hem Türkiye hem de küresel anlamda ne anlama geldiğini anlamaya çalıştık. Survivor'dan Eye of the Tiger'la bugün veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.